Ayrım 17. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 174. 22. René Morio boş sigara paketini yere fırlattı. Bir akşamda 20 sigarayı da içen o muydu gerçekten? Eğer öyleyse rezaletti bu. Yarın sabah 7'de kalkması gerekti. Oysa uyuyamayacağını bildiği için yatmıyordu bile. Saklambaç oynuyordu uyku kendisiyle. Gelir gibi oluyor, sonra hemen saklanıyordu. Sabahleyin hastalarını çocuk dispanserinde kabul etti René. Her zamankinden daha çok sayıda hasta vardı bu sabah. İlkin ağlamamak için dudaklarını ısırtıran çelimsiz, zayıf bir küçük kız muayene etti. Annesine çocuğun daha iyi beslenmesi gerektiğini söyleyince kadın bir süre başını salladıktan sonra "Kocam," dedi, "haftada iki gün çalışıyor." Kentin dışındaki bir işçi mahallesindeydi dispanser ve buraya getirilen çocuklar ışık görmez. Derin avlularda büyüyen bitkiler gibi kuruyup kırılmışlardı. René gün geçtikçe daha bir duyuyordu güçsüzlüğünü. Bu çocuklara ne yiyecek ne de güneş ışığı verebilirdi. Dispanserden laboratuvara geçti. Kobaylar üzerinde raşitizm hastalığı konusunda çalışıyordu. Her zamanki gibi elde ettiği verileri defterine yazdığı sırada laboratuvar direktörü Profesör Brunel girdi içeri. Sert ama duygusal bir adam olarak tanınan profesör elde ettiği sonuçlardan dolayı René'yi kutladı. "Biz de," dedi René, "madencilerin çocukları için yardım topluyorduk. Siz de bir şeyler bağışlamak istemez miydiniz?" Brunel René'nin uzattığı kağıdı elinin tersiyle itti. "Greve başlarken bana mı sordular? Şimdi ne halleri varsa görsünler. Size de burada politikayla uğraşmamanızı salık veririm. Değerli bir meslektaşım olduğunuz için söylüyorum size bunları. Bana kalırsa araştırma sonuçlarından bir kısmını yayımlayabilirsiniz artık. Preparatlardan işinize yaramayanları da salın gitsin. Çocuk raşitizminin tedavisinde yarı zafere yaklaştık sayılır." İşini bitirdikten sonra küçük bir restoranda alelacele bir şeyler atıştıran René, Liberte Öğrenci Derneği'nin düzenlediği toplantıya gitti. Doçent Bussard, "Batının Önemi" adlı bildirisini okuyordu. René toplantının hareketli geçeceğini biliyordu. Liberte, Gaullistlerin kurduğu bir örgüttü ve üniversiteye, akademik hayata politikanın girmesine karşıydı. Bussard, üstü kapalı bir şekilde başlamıştı. Ariel'in Caliban üzerindeki üstünlüğünden sanatın tecrübesiz kimlik kontrol memurlarını şaşırtabilecek bir görünüşü olduğundan ve Fransa'nın eski Yunan ruhunu hala korumakta olduğundan söz etti. Alçak sesle konuşuyor, arada bir gözlerini kapatıp aşağılı Caliban'ı itiyormuşçasına kolunu ileri fırlatıyordu. Valeri'den metin aktarımı yaptığı sırada sesini öylesine titretiyordu ki hüngür hüngür ağlamaya başlayacak gibiydi. Ama bunun tersini yaptı. Sesini daha da artırarak daha açık, daha anlaşılır konuşmaya başladı. "Bizim uygarlığımız insanın değerini istatistiksel bakımdan sayılamaz bir karınca sürüsü durumuna indirgeyen doğuyu tehdit etmektedir. Batı öteden beri hoşgörülü ve sabırlı, doğuysa yapısı gereği fanatik ve despotiktir. Küçücük yaşlarından başlayarak gerek düşünce biçimlerinin, gerekse insan kişiliklerinin çok çeşitliliğini bir din gibi benimseyip kavrayan elbeden, Jironda kadar tüm Avrupa insanının üzerine gelişmiş bir teknikle de donanmış dev gibi bir virüs yürümektedir. Eğer biz kendimizi yüreklendirmez, saldırıya karşı koymaya hazırlanmazsak, Sovyet Hunları gelecek ve bizim eski Avrupa uygarlığımız bir hiçe dönüşecektir." Konuşmacı salonu dolduran çok sayıdaki golistler tarafından alkışlandı. Sonra René'ye söz verdi başkan. "Bay Bussard'ın batının hoşgörülüğünden, sabırlılığından ve doğununsa fanatik ve despot oluşundan niçin söz ettiğini üzülerek söyleyeyim ki anlayamadım. Bana kalırsa Engizisyon kıyımını icat eden Ruslar olmadığı gibi anımsayabildiğim kadarıyla Hitler de Moskovalı değildir. Gelişen teknikle de donanmış virüse gelince gerçekten varlığını sürdürmektedir bu. Verdiği vaazlarda herkes okul öncesi çağında çocuklar olarak gören ve vaaz kürsüsünün üzerine de atom bombasını yerleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı anımsamak yeter bunu anlamak için. Savaşın Avrupa'yı bir hiçe çevireceği konusunda Bay Bussard'la aynı düşüncedeyim. Ama Bay Bussard eski Yunan ruhuyla biraz fazlaca uğraştığından olacak, bizlere bu savaşı asıl kimlerin istediğini açıklamaya zaman bulamadı. Golistler hep bir ağızdan ve tempo tutarak "Moskova'ya, Moskova'ya" diye bağırmaya başladılar. Birkaç kişi de onları protesto ederek "Susalım, gürültü etmeyelim" diye bağırdı. Bussard oturduğu yerden çığlık çığlığa. Bay Morio diye bağırdı. Komünist mitinginde değilsiniz burada. Madencilerin grevi savaşa hazırlık değil de nedir? Fransa'nın savunma gücünü yıkmak için, alt üst etmek için Moskova'dan emir alıyorsunuz siz. Rene sıtma görmemiş bir sesle. Şu anda ben konuşuyorum dedi. Kuzeyde olanlara gelince gerçekten bir savaş hazırlığı var orada. Amerikalılar Jules Moka Fransızları uslandırması için emir verdiler. Golistlerden birkaçı Rene'nin üzerine atıldı. Rene üzerine gelenleri eliyle itince kavga başladı. Dinleyicilerden birisi sandalyesini kaldırdığı gibi yanında oturanın kafasına indirdi. Sehpalar devrilip yıkılmaya başladı. Başkan kavgacıları yatıştırmaya çalıştıysa da başaramayacağını anlayınca elini sallayıp salondan ayrıldı. Komünistler Rene'nin çevresini aldılar ve kalabalıkla birlikte çıkış kapısına doğru ilerlemeye başladılar. Dışarıda caddede polis bekliyordu onları. Dağılın diye bağırdı bir polis memuru ilkin, sonra da öğrencilerden birini yaka paça alıp götürdüler. Hep böyle oluyor dedi Rene. Eski Yunan ruhundan başlarlar, karakolda bitirirler. Eve gelir gelmez hemen çalışmaya koyuldu. Vietnam kültürü üzerine makalesini bitirmeliydi. Sabaha 3 saat vardı. Oysa Rene ne uyumayı denemiş ne de bunu aklına getirmişti. Fazla çalıştığını, sigarayı azaltırsa iyi olacağını düşünmüştü yalnız. Yazdan beri içinde bulunduğu huzursuzluğun nedeninin Ivan olduğunu kabul etmek istemiyordu bir türlü. Onu düşünmemeyi başarabiliyordu ama yine de aralıksız olarak onun varlığını duyuyordu. İşte şimdi de burada, bu odadaydı. Ona bakıyor ve anlaşılmaz, acı, kederli öylece susuyordu. Ne yüreksiz ne de zayıftı Rene. Doktor Morio bir gün, eğer demişti ona, bir an için anatomiyi unutacak olursak şunu söyleyebilirim ki senin yüreğinin çevresinde demirden güzel bir çember var. Anneleri öldüğünde Rene 9, kardeşi Pierre ise 6 yaşındaydılar. Doktor Morio oğullarıyla yaşıtlarıymış gibi konuşur, onlara eski bir taşra doktorunun hayatın iç yüzüne değin bilebileceği her şeyi anlatırdı. Eşitsizlik, alçaklık onu öfkelendirirdi. Ama bir gün Rene tüm bunların nasıl değiştirileceğini sorduğunda ona şöyle demişti. Bir şeyi ne kadar çok değiştirirsen o kadar eski halinde bırakmış olursun. Rene daha delikanlılığında babasının acısını her şeye karşı alaycı bir tutum takınarak gizlediğini anlamış, onu hiç gücendirmemeye çalışmıştı. Babasına karşı koruyucu bir davranış içindeydi. Bir gün kendi kendine gülümseyerek şöyle düşünmüştü. Babama karşı babaca duygular duyuyorum. Kardeşiyle çok iyi geçinirdi Rene. Zayıf, duygulu Pierre'i taparcasına severdi. Savaş başlayıncaya kadar da birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Pierre tutsakken ölmüş, Rene ise kardeşinin yokluğuna o günden beri hiç alışamamıştı. Hatta inanamamıştı buna. Vücudunun bir yarısını kesip almışlardı sanki. Rene de tutsak düşmüş ama kaçmayı başarmıştı kamptan. Marsilya'da komünist olmuş, bildiri yazmış, dağıtmış, Alman geçiş izin kağıtlarının sahtelerini hazırlamış, karakollara yapılan baskınlara katılmıştı. Kendisiyle aynı grupta onlara bildiri ve bazen de silah getiren 20 yaşlarında Nicole adlı bir kız vardı. Telaş, tehlike dolu günlerdi. Pusuları, silah seslerini, uzun süren sessizlikleri izlerdi. Akdeniz'in bile özel bir tasasızlık, kaygısızlık içindeymiş gibi göründüğü o günlerde Rene için Nicole'e heyecanlanmadan bakmak olanaksız bir şeydi. Mavi gözlü, esmer tenliydi Nicole. Küçük, etli dudakları vardı. Bir gün kendisini tutamadı Rene ve ''Seninle konuşmam gerek'' dedi. Nicole gülümsedi. ''Yarın yapılacak bir işim yok. İstersen birlikte yüzmeye gidelim.'' Ama gelmedi sözleştikleri saatte. Gece Gestapo'nun eline düşmüştü. İşkence yapmışlardı ona. Tırnaklarından içeri iğne sokmuşlar. Üzerine buzlu su dökmüşler ama konuşturamamışlardı. Susmuştu Nicole. Sonra Ravensbrück'e götürmüşlerdi onu ve orada ölmüştü. Savaştan sonra Rene'yi arayıp bulan bir kadın, Nicole demişti. İlle de bir şey yandığını size bildirmemi istedi benden. Gestapo'nun kendisini bir gün daha geç yakalamamış olmasına. Rene de tutuklanmış, toplama kampına götürülmüştü. Ruslar kurtarmışlardı onu oradan. Paris'e döndükten sonra sınavlarını vermiş ve çocuk doktoru olmuştu. İşçi toplantılarına gittiği zamanlar kendini dinlenmiş duyardı. Her gün bir başka nedenle değil, yalnızca komünist olduğu için kendisinden nefret eden bir sürü insanla karşılaşıyordu. Doktor Lesange, neyin düşlerini kurduğunuzu biliyorum derdi sık sık. Burada da şu halk cumhuriyetlerinizden birini nasıl kurabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim ki savaş, bomba, ölüm bunların hepsi sizin o halk cumhuriyeti denen boyunduruk düzeninizden iyidir. Yvonne'la bir rastlantı sonucu tanışmıştı Rene. Bir banyo treninde gördü Yvonne'un güzelliğine vurulup kalmıştı. Yvonne'da öyle bir şeyler vardı ki, öyle çekici, öyle alışılmamış bir şeyler. Herkesin dikkatini üzerine çekiyordu. İnce yapılı, beyaz tenliydi. Kara gözleri insanda şaşkınlık uyandıracak şekilde parlar ve konuştuğu kişiyi ona bakıyor olmasına rağmen görmüyor, onun ötesinde bir yerlere bakıyor duygusu bırakırdı karşısındakine. Parma Manastırı'nı okuyordu Yvonne. Rene de ona en sevdiği yazar olan Stendhal'den söz etmişti. Yvonne kendisini dinlemiyormuş gibi gelmişti Rene'ye ama biraz sonra "Bense," demişti Yvonne, "korkuyorum. Böyle kitapları okudum mu korkunç etkileniyor ve korkuyorum. Çocukluğum Savoa'da ninemin yanında geçti. Dağlarla çevrili küçük bir köydü Savoa. Dağlar bu kadar kocaman. Bense küçücüğüm diye korkudan ağlardım hep." Stendhal'in açıkladığı duygu da bunlara benzer olsa gerek. Tren durmuştu. Yvonne şaşkın şaşkın şöyle bir bakılmış, sonra kalabalığın arasında yitip gitmişti. Rene, Şantini'den gelen bu genç kızı sık sık düşünmüş, onunla yeniden karşılaşmayı düşlemiş ve sokaktan gelip geçen kadınlarda hep onun yüzünü aramıştı. Onun, dispanserin hüzün dolu ziyaretçileri arasında bulunabileceği 40 yıl düşünse aklına gelmezdi. 6 yaşında bir çocukla birlikte gelmişti Yvonne dispansere. "Bir şey yok," dedi Rene çocuğu muayene ettikten sonra. "Sizin değil herhalde çocuk." Güldü Yvonne. "Hayır, kardeşciğim, ama benim de bu yaşta bir oğlum olabilirdi. 26 yaşındayım ben." Arada bir buluşuyorlardı şimdi. Yvonne bir mimarlık bürosunda çalışıyordu. Rene zaman zaman ona telefon ediyor, birlikte tiyatroya gitmeyi ya da bir kahvede oturmayı öneriyordu. Yvonne, trende ilk karşılaştıklarında Rene'nin düşündüğü gibi düşsel bir yaratık değildi. Çok çalışıyor, şakalaşıyor, gülüyor, insanda görmüyor izlenimi bırakan gözleriyle hayatın en ince ayrıntılarını seçiyor, dikkatle izliyordu onu. Bir gün Alman askerlerinin 2 Yahudi çocuğunu alıp götürdüklerini görünce onlara "Siz insan değilsiniz" diye bağıran ve böylece götürüldü, Büşenwald'den bir daha geri dönmeyen Yvonne'un babasının bir öğretmen olduğunu öğrenmişti Rene. Hastanesine ve erkek kardeşine Yvonne bakmak zorunda kalmıştı. Rene'nin öğrendiği başka şeyler de vardı. Matematikten hoşlanıyordu Yvonne. Tutumsuzdu, nazlıydı. İçinden hiç kimsenin hoşuna gitmeyecek bir tip olduğunu düşünüyordu. "Hayret," diyordu Rene kendi kendine, "hayret. Benimle ciddi mi konuşuyor yoksa şaka mı ediyor, bir türlü anlayamıyorum." Direniş hareketine katılan yaşıtlarına imrendiğini söylüyordu geçenlerde. "Aptalım biriydim o zamanlar, aklımın bir şey erdiği yoktu," derken nasıl da içtendi, neredeyse ağlayacaktı. Oysa akşamleyin sağ kolunda, dirseğin hemen üstünde kocaman bir yara olduğunu gördüm. İlkin açıklamak istemedi, sonra da "Hiç," dedi, "aptallık. Almanlar buradayken tanıdığım biri bir sandık getirip gizlememi istedi. Ne olduğunu bilmiyordum sandıkta. Gestapo'dan adamlar geldi, sandığı kimden aldığımı öğrenmek istediler. Söyleyemezdim, işte böyle hiç önemi olmayan bir şey. Sık sık tartışıyor benimle. Komünistler," diyor. "Her şeyi kesin çizgileriyle ayırmışlar. Ya ak ya da kara. Oysa hayat böyle değil ki. Neden 40 yılında Pak'tan yana 45'te grevlere karşı olduğumuzu soruyor. Bizden değilmiş gibi sanki. Ama birlikte gittiğimiz bir gösteride halkın üzerine yürüyen polisin ihtiyar bir adamı dövdüğünü görünce o da polisin üzerine atılmıştı." Yvonne'u düşünürken Rene hep aynı noktaya dönüyordu. "Hiç mi farkında değil duygularımın? Belki de başka biri var hayatında. Okşarcasına bakıyor bana ama eline elimle dokunmaya kalktım mıydı nasıl da birden upuzak bambaşka birisi olup çıkıveriyor." Bir akşam kentin soğuk, tozlu dış mahallelerinin birinde yürüyorlardı. Rene ansızın "Mutluluğa inanıyor musun Yvonne?" diye sordu. "Bilmiyorum. Jericho'nun tablosunu anımsıyor musunuz? Medüzler salı üzerinde. Kazadan sonra kurtulan bir kadın ve bir erkek. Fırtınadan bir saat önce kim bilir nasıldılar. Herhalde kızcağız denize bakıyor ve gülümsüyordu. Adam ise onun yanında duruyor ve mutluluktan söz ediyordu. Fırtınada bile olsa mutlu olamaz mı insanlar? Çok komiksiniz siz Rene. Yürek var, duygular var. Yalnızca kitaplarda." Keskin bir acı duydu Rene içinde. Soğutmuştu Yvonne onu kendinden. Soğuk rüzgar kağıt parçalarını döndürüyor, toz kaldırıyordu. "Hayır, yalnızca kitaplarda değil. İyi biliyorum bunu." Sesi kupkuru, hatta biraz düşmanca çıkmıştı. Yvonne özür diledi ve metronun kara deliğine girerek kayboldu. Rene aynı sevimsiz bulvardan geri dönerken bezgin bir halde düşünüyordu. Sonunda açılmışlardı işte birbirlerini. Şimdi hiç değilse bir şey açıktı. Sevmiyordu Yvonne onu. Yvonne kentin banliyösünde oturuyordu. Yarı karanlık vagonun içinde yanında duran kadına sırtını döndü. Gözleri kendisini ele veriyormuş, herkes onun ne denli mutsuz olduğunu görüyormuş gibi geliyordu ona. Rene'nin kendisinden hoşlandığını da nereden çıkarmıştı? Aptallık. Yalnızca iyi bir adamdı Rene. Onun kendisi için can attığını görmüş ve incitmek, kırmak istememişti. Ama işte bugün itiraf etmişti. Başkasını seviyordu. Sevdiği kız da kendisi gibi güçlüydü muhakkak. Fırtınada bile mutluydu onunla. Yvonne eve varınca biraz annesiyle konuştu. Kardeşinin ceketini yamadı. Bulaşıkları yıkadı. Sonra da ışığı söndürdü. Yaşamıyormuş gibi geliyordu ona. Şu konuşan, çalışan, soyunan kişi o değil, bir ölüymüş gibi. Ertesi gün yine de bekledi. Bir de bakmışsın telefon edivermiş. Ama telefon etmedi Rene. Kendine müthiş kızıyordu. Bitirmek gerek artık bu işi. Neden hep onu düşünüyorum? Bir lise öğrencisi değilim. 32 yaşına geldim. İşim, parti dostlarım var. 4 aydır görüşüyoruz. Onun beni sevemeyeceğini çoktan anlamalıydım. Oysa kendimi aldatıp durdum. Çocukluk bu. İşte şimdi de ona telefon etmek istiyorum. Hayır, hiçbir zaman etmeyeceğim. Laboratuvardan çıkınca mitinge gitti Rene. Madem işçileri, temsilcileri morallerinin iyi olduğunu ama işçi ailelerin aç olmaları nedeniyle yardıma ihtiyaçları olduğunu söylediler. Herkesle birlikte Rene de alkışladı işçileri. Mok'u ıslıkladı, heyecanlandı. Eve dönerken onsuz yapabilirim diye düşünüyordu. Herhalde kurtuldum bu dertten. Ama yine de gece hiç uyuyamadı. Yvonne sevecen, uzak, ona bakıyordu. Hep Rene'den telefon bekledi Yvonne. Bir hafta geçti, yine bir gün karanlık metro treninde giderken ürküntülü bir heyecana kapıldı. Belki de anlamadım onu. Belki de o bunu benim için söylüyordu. Bütün gece bir aşağı bir yukarı gezindi durdu odasında. Bazen yanılmış olabileceğini düşünerek sevindi. Bazen kendisiyle alay etti. Gene neler kuruyorum. 2 gün sıtmalı gibi dolaştı. Sonunda dayanamayıp Rene'ye bir mektup yazdı. Hiçbir şey anlamıyorum ve şu anda da galiba en büyük aptallığı yapıyorum. Yanlış bu davranışım biliyorum ama sana söylemem gereken bir şey var. Son derece sıradan bir kızım. Hatta belki de başkalarından daha aptal bir kız. Ama mutluluk istiyorum. Eğer yazdıklarımı boş ve can sıkıcı buluyorsanız yırtın gitsin bu mektubu. Ama ben yine de iyi yürekliliğiniz için, şu dünyada var olduğunuz için, az şey değil bütün bunlar, size teşekkür ediyorum. Bana telefon etmediniz. Herhalde doğrusu da buydu. Ama ben hep telefonunuzu bekledim. Bana kızmayın, azarlamayın beni. Başka türlü yapamazdım. Sizin Yvonne. Rene'nin saat 7'de kalkması gerekiyordu ama ancak sabaha doğru içi geçer gibi olmuş ve hemen sonra da bir hışırtı ile uyanmıştı. Kapının altından bir mektup atılmıştı içeri. Rene mektubu birkaç kez okudu, sonra belki düştü olup olmadığını kontrol etmek için, belki de Yvonne'un ince küçük ellerini okşuyor gibi olduğu için kağıdı eliyle okşadı. Gazeteyi açıp okumaya başladı sonra. Demir yolcular 24 saatlik dayanışma grevi için oylama yapmışlardı. Bakanlık trenlerin aralıksız çalışacağını açıklıyordu. CRS müfrezeleri Kuzey Garı'nı işgal etmişlerdi. Sarılarla polis arasında çatışmalar olmuştu. Rene'nin yüzü ışıdı. Nasıl insanlar var bizde? Geçen yıl işçilerin ezildiğinden, her şeyin kendileri nasıl isterlerse öyle olacağından söz ediyorlardı. Oysa şimdi ne söylüyorlar? Bu insanlarla hiçbir Amerikalı baş edemez. Dispansere neşeyle giren Rene'yi gören Doktor Lesange, ''Bakıyorum keyfiniz yerinde.'' dedi. ''Sizin Moskovalı dostlarınız anlaşılan Fransa'yı gömmeye karar verdiler.'' Rene düşünüyordu. Yvonne bir araba bulmuştur herhalde Paris'e gelmek için. Atölyeye telefon etti. Daha gelmediğini söylediler. Yarına kadar beklemek gerekiyordu. Ama işten çıkınca küçük bir Citroen'i olan bir arkadaşına gitti. ''Bu akşamlığına arabanı bana verebilir miydin?'' Issız, kötü aydınlanmış sokakta uzun uzun aradı evi. Sonunda kadının biri tarif etti evin yerini. Doğru gidin, tam karşınıza düşen büyük yapı. Heyecanla, kıvrılarak yükselen merdivenlere tırmanmaya başladı. Ev kocamandı. Bir sürü çocuk, kediler, radyolar. Kapıyı Yvonne açtı. Biraz beklemesini rica etti. Radyodan kısık, hırıltılı bir ses yükseliyordu. Hiç umutlanma, şans yok, diyordu ona Tonet. Yvonne başına bir eşarp bağlamıştı. Gidelim. Burada konuşamayız. Arabam var. Paris'e gidebiliriz. Olmaz. Annem hasta. Hemen dönmeliyim. Biraz dolaşalım. Niye ettiniz de geldiniz? Rene, sana her şeyi anlatmalıyım. Sokak karanlık ve soğuktu. Rüzgar çıplak, cılız ağaçları kamçılıyordu. Donuk bir ayın kendini göstermesiyle bulutların arasında yitmesi bir oldu. Demir yolunu geçtiler. Köprünün orada miğferli askerler duruyordu. İçlerinden biri arkalarından bağırdı. Tam bulmuşsunuz gezecek zamanı. Demir yolu boyunca uzanan patikadan yürüyorlardı. Yvonne Grave'den söz ediyordu. Sabahleyin bir sürü asker getirmişlerdi. Huzursuzdu halk. Bir çatışmadan korkuyorlardı. Sonra ikisi de sustular. Yvonne ansızın durdu ve kollarını ileri uzatarak Rene'yi kucakladı. Uzaklardan bir lokomotifin çığlığı duyuldu. Sonra semaforun çakmak çakmak kırmızı gözü. Ve Yvonne çabuk çabuk ama coşkuyla öptü Rene'yi. Sanki bir dakika sonra yitip gidecekti Rene. 17. ayrımın sonu. Sayfa 184.